Ayrım 11.
Dördüncü örnek savaşta yiğittir. Savaş alanlarında yiğit, gözü pek bir general gibi 20 kez bir birliğin saldırısını yönettiğini gördüler. Ama babası 3. Ernest'in ölümünden sonra ne yazık ki sınırsız bir yetkiye sahip olduğu ülkesine dönünce liberallerin ve özgürlüğün aleyhinde çılgınlar gibi atıp tutmaya başladı. Kısa bir süre sonra kendisinden nefret ettiklerini sanmaya başladı. En sonunda öfkeli bir anında belki pek suçlu olmayan iki liberali astırıverdi. Bu konuda ona bir tür adliye bakanı olan Rusty adında bir sefil öğüt vermişti. O uğursuz andan sonra prensin yaşamı değişti. En acayip kuşkuların pençesinde kıvranmaya başladığını gördüler. 50 yaşında bile yok ama korku onu o kadar küçülttü ki hani deyim yerindeyse Jacobenlerden, Cumhuriyetçiler ve Paris'teki yönetici komitenin tasarılarından söz eder etmez yüzünün 80 yaşında bir insanın suratına döndüğü görülür. İlk çocukluk çağının düşsel korkularına dönüverir. Hazine Genel Müdürü ya da baş yargıç olan gözdesi Rusty sadece efendisinin korkusuyla etkinlik gösterebiliyordu. Saygınlığının tehlikeye düşeceğinden korkar korkmaz da hemen alelacele en karanlıklarından, en hayalilerinden yeni bir komplo çıkarıverirdi ortaya. İhtiyarsız 30 kişi Konstitüsyonel Gazetesi'nin bir sayısını okumak için mi toplandı? Rusty hemen onların komplocu olduğunu ilan eder ve onları tutuklatıp Lombardiya'ya dehşet salan o ünlü Parma Kalesi'ne gönderirdi. Kale dediklerine göre 180 ayak yüksekliğinde olduğundan o uçsuz bucaksız ovanın ortasında onu çok uzaklardan görebilirlerdi. Hakkında korkunç şeyler anlatılan bu tutuk evinin dış görünüşü onu Milano'dan Bologna'ya kadar uzanan bütün bu ovada korku adına kraliçe yapmıştı. Bir başka yolcu kontesi inanır mısınız diyordu. Dördüncü Ernest her çeyrek saatte bir cümlelik parolayı avaz avaz bağırarak söyleyen 80 nöbetçinin koruduğu sarayının 3. katında gece odasında tir tir titrer. Bütün kapıları 10 kilit vurulmuştur. Yanlarındaki alttaki ve üstteki odaların hepsi asker doluyken gene de Jacobenlerden korkar. Parkenin bir tek tahtası gıcırdayacak olsa hemen tabancalarının üzerine atılır. Yatağının altına bir liberalin gizlendiğini sanır. Hemen şatonun bütün zilleri çalmaya başlar. Bir emir subayı koşup Mosca'yı uyandırır. Şatoya gelince bu güvenlik bakanı bir fesadın söz konusu olmadığını söylemekten kaçınır ve aksine tepeden tırnağa silahlanmış olarak prensle yalnız kalınca odaları en akla gelmez kıyı bucağına kadar araştırır. Yatakların altına bakar, tek sözcükle yaşlı bir kadına yarışır bir yığın gülüç işlere kalkışır. Bütün bu önlemler savaştığı, tüfekten başka bir şeyle hiç kimseyi öldürmediği o mutlu dönemde prensin kendisine bile pek küçültücü görünürdü. Son derece akıllı bir adam olduğundan bütün bu önlemlerden utanıyor. Bu önlemler onlara başvurduğu anda bile kendisine gülünç geliyor. Mosca'nın bütün saygınlığının kaynağı da prensin kendi yanında asla utanmak zorunda kalmayacağı biçimde becerikli davranmasında yatıyor. Bütün eşyaların altında ve Parma'da dediklerine bakılırsa kontrbas kutuların içine varıncaya kadar bakmayı kendisinin güvenlik bakanı olması niteliğiyle Mosca ayak diriyordu. Bu kadarına prens karşı çıkıyor. Aşırı titizliği konusunda bakanıyla alay ediyordu. Mosca kontu da ona bu bir iddiadır yanıtını veriyordu. Sizin öldürülmenize seyirci kalsak Jacobenlerin yağdıracağı yergili soneleri düşünün bir kez. Biz sadece sizin yaşamınızı değil kendi onurumuzu da savunuyoruz diyor. Ama öyle görülüyor ki prens bunlara pek kanmıyor. Çünkü eğer birisi yanılıp da dün şatoda uykusuz bir gece geçirildiğini söyleyecek olsa defterdar Rusty bu tatsız şakacıyı yaka paça kaleye gönderir. İnsan da bir kez Parma'da dedikleri gibi o yüksek ve havadar konuta girdikten sonra tutuklunun anımsanması için bir mucize gerekir. Kendisi asker kökenli olduğundan ve İspanya'da baskınlardan tabanca elde tam 20 kez kurtulduğundan Prens Mosca Kontu'nu Rusty'ye yeğler. Rusty çok daha esnek ve çok daha alçaktır. Kaledeki o kara yazgılı tutuklara en sert hücre cezasıyla cezalandırılırlar. Haklarında pek çok öykü anlatılır. Liberallerin dediklerine bakılırsa Rusty'nin bir buluşu sayesinde zindancılarla günah çıkarıcı papazlar hemen hemen her ay içlerinden birinin ölüme götürüldüğünü onları inandırma buyruğu almışlar. O gün bütün tutukluların o muazzam kulenin 180 ayak yüksekliğindeki gezinti yerine çıkmalarına izin verilir. Onlar da oradan ölüme giden bir zavallı adamcağız rolünü oynayan bir casusla birlikte geçen kafileyi görürler. Bunlar ve buna benzer gerçeklikten daha da uzak, daha farklı 20 öykü Bayan Pietra Nera'yı pek ilgilendiriyordu. Ertesi gün hayli alay ettiği Moskva Kontu'na ayrıntıları soruyordu. Kontes onu eğlenceli buluyor ve aslında ayrımında olmaksızın bir canavar olduğunu söylüyordu ona. Kont bir gün kaldığı otele dönünce kendi kendine, ''Bu Pietra Nera Kontesi sadece sevimli bir kadın değil, onun locasında geçirdiğim bir geceden sonra anısı yüreğimi parçalayan Parma'daki kimi olayları unutmayı da başarıyorum.'' dedi. Bu bakanın ince hali ve parlak tavırlarına karşın Fransız türünden bir ruhu yoktu ve tasalarını, üzüntülerini unutmasını bilemiyordu. Baş ucunda bir diken olduğu zaman onu kırmak ve titreyen ellerine ayaklarına dikeni batıra batıra onu aşındırmak zorundaydı. İtalyancadan çevrilen bu tümce için özür dilerim. Kont bu buluşun ertesi günü kendisinin Milano'ya gitmesini gerektiren işlere karşın günün inanılmaz derecede uzun olduğunu düşündü. Yerinde duramıyordu. Arabasının atlarını yordu. Saat 6'ya doğru Korsu'ya gitmek üzere ata bindi. Bayan Pietra Nera'yı orada bulabileceğini umuyordu biraz. Onu orada göremeyince saat 8'de Scala Tiyatrosu'nun açıldığını anımsadı. Hemen içeri girdi ve o muazzam salonda 10 kişi bile göremedi. Orada bulunduğuna biraz utandı. İçinden olacak şey mi? 45 yaşıma bastıktan sonra bir astemenin bile yüzünü kızartacak çılgınlıklar yapmam olacak şey mi diye düşündü. Bereket versin ki hiç kimse bunların ayrımında değil. Dışarı kaçtı. Scala Tiyatrosu'nu çevreleyen o güzelim sokaklarda gezinerek zamanı geçirmeye çalıştı. Bu sokaklarda daha o saatte ağzına kadar dolu kahveler vardı. O kahvelerden her birinin önünde sokağın ortasında sandalyelere kurulan meraklı kalabalıklar dondurma yiyip gelen geçeni eleştiriyorlardı. Bu gelip geçenler arasında kont dikkati çekecek biriydi. Bu nedenle tanınıp yanına yaklaşanları görme zevkini tattı. Terslenip baştan savulamayacaklardan 3-4 haddini bilmez böylesine güçlü bir bakanla konuşmak için bu fırsatı yakaladılar. İçlerinden iki kişi bakana dilekçeler verdiler. Üçüncüsü de siyasal davranışı konusunda ona uzun uzun öğüt veren vermekle yetindi. İnsan bu kadar akıllı olursa uyuyamaz dedi. Bu kadar güçlü olunca da hiç gezinemez. Yeniden tiyatroya döndü. Üçüncü sıradan bir loca tutmayı akıl etti. Oradan bakışlarını hiç kimseye görünmeden kontesin geleceğini umduğu ikinci sıralardaki locaya daldırabilirdi. Upuzun 2 saatlik bir bekleyiş bu aşağı hiç de uzun görünmedi. Kendini büyük bir mutlulukla çılgınlıkların derinliğine atıyordu. Kendi kendine, yaşlılık her şeyden önce artık bu nefis çocuklukları yapma yeteneğinden yoksun bulunmak değil midir diye soruyordu. En sonunda kontes göründü. Dürbününü kapan kont onu coşkuyla inceledi. Gencecik, pırıl pırıl, bir kuş gibi hafif diyordu içinden. 25 yaşında bile yoktur. En büyük çekiciliği de güzelliği değil sadece. Her zaman içtenlikli. Hiçbir zaman sakınımla davranmayan, o anın etkisine kendini tamamıyla kaptıran, yeni herhangi bir şeyle sürüklenmekten başka hiçbir şey istemeyen böyle bir can başka nerede bulunur ki? Nani Kont'un çılgınlıklarını çok iyi anlıyorum. Kont gözlerinin önünde gördüğü mutluluğu elde etmekten başka bir şey düşünmediği sürece çılgınlıklar yapmak için içinden birçok neden buluyordu. Ne var ki kendi yaşını, yaşamını dolduran kimi zaman pek üzücü kaygıları hatırlayınca pek o kadar haklı nedenler bulamıyordu. Korkunun aklını başından aldığı becerikli bir adam bakan olmam için bana görkemli bir yaşam ve etek dolusu para veriyor. Ama bir de yarın kolumdan tutup beni kovarsa, yaşlı ve yoksul ortada kalıveririm. Yani dünyada en hor görülen durumda. İşte size kontese sunulacak sevimli bir kişi. Bu düşünceler pek karamsardı. Moskva Kont'a aklını yeniden bayan Pietra Nera'ya çevirdi. Ona bakmakla bıkıp usanmıyordu. Kontesi daha iyi düşünebilmek amacıyla da locasına inmiyordu. Bana dediklerine bakılırsa, Nani'yi sadece kocasının katiline bir kılıç darbesi indirmek ya da bir hançer vurdurtmak istemeyen o Limercati sersemini yola getirmek için kabul etmişti. Kont coşkuyla, ben onun uğruna 20 kez vuruşurum diye haykırdı. Kont her dakika tiyatronun saatine göz atıyordu. Bu saat parlak ışıklı ve siyah bir zemin üzerinde büsbütün belirgin hale gelen sayılarla 5 dakikada bir seyircilere bir dost locasına gitme izninin verildiği zamanı bildiriyordu. Kont içinden pek yeni bir tanıdık olduğumdan onun locasında ancak yarım saat geçirebilirim diye söyleniyordu. Orada daha fazla kalacak olsam gözleri üzerime çekip dile düşerim. Yaşım sayesinde daha da beteri şu lanet olasıca pudralı saçlar yüzünden bir Cassandra'nın çekici haline bürünürüm. Ama aklına gelen bir fikir ona ansızın şu kararı verdirdi. Ya bir ziyarete gitmek için locasından ayrılırsa Bu zevki idareli kullandığım o cimriliğim yüzünden iyi ödüllendirilmiş olurum. Böylece kontesi gördüğü locaya girmek amacıyla ayağa kalkmıştı. Ansızın artık oraya gitmek için hiçbir istek duymaz oldu. Ah işte bu çok güzel diye söylendi merdivende durup kendi kendine gülerek. Gerçek bir çekingenlik davranışı bu. İşte tam 25 yıldır başıma böyle bir serüven gelmemişti. Hemen hemen kendini zorlayarak locaya girdi. Şakacı bir insan gibi başına gelen arızadan yararlanarak rahat davranışlı görünüp eğlenceli herhangi bir öyküye dalarak esprili olmaya çalışmadı hiç. Çekingen olma cesaretini gösterdi. Zekasını gülünç olmadan heyecanlı belli etmede kullandı. Eğer kontes bunu yanlış anlarsa ebediyen mahvoldum demektir diye düşünüyordu. Nasıl? Pudrayla kaplı, pudranın yardımı olmasa gümüşü görünecek saçlarla çekingenlik mi? Aman canım, bu gerçeğin ta kendisi. Demek ki bu gerçek eğer ben onu abartırsam ya da bir başarı ödülü gibi kullanırsam gülünç olabilir. Pietro Nera Kontesi Grianta Şatosu'nda ağabeyinin, yeğeninin ve çevredeki kurulu düzene uygun fikirler taşıyanların pudralı saçlarından o kadar çok sıkılmıştı ki yeni hayranının saçlarıyla ilgilenmeyi aklın ucuna bile getirmedi. Girişin kahkahasına karşı kontesin zekasının bir kalkanı bulunduğundan sadece Mosca'nın her zaman locasına gelince kendisine vermeyi görev bildiği Fransa ile ilgili haberler dikkatini çekti. Kont hiç kuşkusuz uyduruyordu. Bayan Pietro Nera bu konuda onunla tartışırken o akşam kontun bakışlarının çok güzel ve iyi dilekli olduğunu fark etti. Ona öyle sanıyorum ki dedi. Parmada tutsaklarınızın arasında bu sevimli bakışa takılmayacaksınız. Çünkü bu her şeyi bozar. Onlara da asılmayacakları umudunu verirdi. İtalya'nın birinci diplomatı olarak kabul edilen bir adamda her türlü büyüklenmenin kesinlikle yokluğu kontese pek garip göründü. Hatta belirli bir zarafeti bile bulunduğunu kabul etti. En sonunda kont iyi ve ateşli konuştuğundan kontes onun bir gece için ve fazla önem vermeden dikkat gösteren kişi rolünü üstlenmesinin yerinde olacağı yargısına varmasından hiç alınmadı. Bu aslında büyük ve pek tehlikeli bir adımdı. Bereket versin ki Parma'da acımasız kadınlar bulamayan konta Tanrı acıdı da kontesin Grianta'dan yeni geldiği bir zamanda karşılaştılar. Kontesin kafası hala kırsal yaşamın can sıkıntısıyla kas katıydı. Şakayı hemen hemen unutmuş gibiydi. Zarif ve ince bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan bütün bu şeyler gözlerinde onları kutsallaştıran bir yenilik rengi gibi bir şeye bürünmüşlerdi. Hiçbir şeyle, hatta 45 yaşında ve çekingen bir aşıkla bile alay etmeye hazır değildi. Bir hafta sonra kontun sakınımsızlığı tamamıyla başka türlü karşılanabilirdi. Scala'da localara yapılan bu küçük ziyaretleri 20 dakika kadar sürdürmek bir gelenektir. Kont bayan Pietro Nera'ya rastlama mutluluğuna eriştiği locada bütün akşamı geçirdi. İçinden beni gençliğimin bütün çılgınlıklarına geri döndüren bir kadın bu diyordu. Ama tehlikeyi çok iyi sezinliyordu. Buradaki 40 fersah ötedeki kudret kuvvet sahibi bakan olma niteliğim acaba bu aptallığımı bağışlatabilir mi? Parmada o kadar canım sıkılıyor ki. Bununla birlikte her çeyrek saati kalkıp gitmeye niyetleniyordu. Gülerek kontese itiraf edeyim ki hanımefendi dedi. Parmada can sıkıntısından ölüyorum. Yolumun üzerinde bir eğlence bulunca da bununla başımın dönmesi hoş görülmeli. Böylece önemsemeden ve bir akşam için yanınızda aşık rolü oynamama izin verin lütfen. Ne yazık ki birkaç gün sonra bana bütün üzüntülerimi hatta bütün görgü kurallarını unutturan bu locadan çok uzaklarda bulunacağım. Scala Tiyatrosu'nun locasındaki bu acayip ziyaretten bir hafta sonra burada anlatılması belki çok uzun sürecek bir dizi küçük olay sonunda Bosca Kontu tam anlamıyla aşktan deliye dönmüştü. Kontes de eğer adamı sevimli buluyorsa yaşın bir engel olmaması gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Bu düşüncelere gelmişlerdi ki Mosca Kontu Parma'dan gelen bir kuryeyle geri çağrıldı. Sanırsınız ki prensi yalnız başına kalınca korkuyordu. Kontes Grianta'ya döndü. Artık güçleri bu güzel yöreyi süslemediğinden orası kendisine pek ıssız göründü. Yoksa bu adama bağlandım mı nedir diye geçirdi içinden. Mosca ona mektup yazdı. Hiçbir rol de yapmadı. Uzaklaşma bütün düşüncelerinin kaynağını kurutmuştu. Kontun mektupları eğlenceliydi. Hiç de kötü karşılanmayan küçük bir gariplikle mektupların taşıma giderlerini ödemekten hoşlanmayan Del Dongo markesinin yorumlarından kaçınmak amacıyla kont mektuplarını kuryeyle gönderiyordu. Bunlar mektuplarını Como'dan, Lecco'dan, Varese'den ya da göl dolaylarındaki sevimli herhangi bir başka küçük kentten postaya atıyorlardı. Bu davranış kuryenin kendisine yanıtları getirmesini amaçlıyordu. Bunda da başarı sağladı. Kısa bir süre sonra kuryenin geleceği günler kontes için bir olay olmaya başladı. Bu kuryeler çiçekler, meyveler, değersiz ama kendisini ve yengesini eğlendiren küçük armağanlar getiriyorlardı. Kontun anısı onun büyük kudretinin düşüncesine karışıyordu. Kontes onun hakkında söylenen her şeye merak sarmıştı. Liberaller bile kontun yeteneklerine saygı duyuyorlardı. Kontun kötü ününün başlıca kaynağı Parma Sarayı'nda aşırı kralcı partinin şefi olarak kabul edilmesiydi. Bir yandan da Liberal Parti'de de bir başın her şeyi yapabilecek ve tuttuğunu koparacak yetenekli entrikacı birinin son derece varsıl Raversi Markizi'nin bulunuşu da bunda etkili oluyordu. Prens her iki partiden iktidarda bulunmayan omutsuzluğa düşürmemeye çok dikkat ediyordu. Bayan Raversi'nin salonundan çıkacak bir hükümette bile her zaman kendisinin söz sahibi olacağını çok iyi biliyordu. Grianta da bu entrikalar konusunda bin bir ayrıntı anlatıyorlardı. Herkesin üstün yetenekte bir bakan ve bir eylem adamı olarak tanıttığı Mosca'nın orada bulunmayışı, sıkıcı ve hüzün dolu her şeyin simgesi olan pudralı saçların düşünülmemesini sağlıyordu. Bu önemsiz bir ayrıntı olup saray yaşantısının getirdiği zorunluluktu. Hem üstelik kont da orada önemli bir role sahipti. Kontes Markize, bir saray gülünç ama eğlenceli bir yerdir diyordu. Bu eğlendiren ama koşullarının kabul edilmesi gereken bir oyundur. Vis oyununun gülünç kurallarına karşı çıkmayı kim düşünebilmiş ki? Oysa insan kurallara bir kez alışırsa karşıt klem yapması pek hoştur. Kontes sık sık bunca sevimli mektubun yazarını düşünüyordu. Bu mektupları aldığı günler onun en güzel günleriydi. Bunları okumak için sandalına binip gölün en güzel bölgelerine, Pliniana'ya, Belana, Spondratalara, ormana gidiyordu. Bu mektuplar Fabris'in yokluğunda Kontes'i biraz avutur gibi oluyordu. En azından Kont'un bu kadar tutkun olma hakkını reddedemezdi. Aradan henüz bir ay bile geçmemişti ki onu tatlı bir dostluk duygusuyla düşünür olmuştu. Bir yanda Kont da istifasını verip bakanlıktan ayrılarak yaşamını onun yanında Milano'da ya da herhangi başka bir yerde sürdürme önerisinde bulunduğu zaman hemen hemen iştenlikliydi. Mosca Kont'u 400 bin frangım var, bu da bize 15 bin frank gelir getirir su içinde diye ekliyordu. Kontes de kendi kendine yeniden Scala tiyatrosunda bir loca, atlar, arabalar diyordu. Bütün bunlar pek sevimli düşlerdi. Como Gölü görünümlerinin o eşsiz yüce güzellikleri Bayan Pietra Nera'yı yeniden büyülemeye başlıyordu. Gidip gölün kıyılarında bütün görünüşe karşın kendisi için yeniden olasılık kazanan o parlak ve eşsiz yaşama dönüşü düşlüyordu. Kendini Kral Naibi'nin döneminde olduğu gibi Milano'da mutlu ve neşeli Corso üzerinde görüyordu. Benim için gençlik ya da en azından etkin bir yaşam yeniden başlayacaktır. Ateşli düşüncesi kimi zaman bazı şeyleri ondan gizliyordu ama onda hiçbir zaman korkaklığın verdiği o istemli yanılsamalar yoktu. Kontes özellikle kendisine karşı iştenlikli olan bir insandı. Çılgınlıklar yapmak için biraz fazla yaşlıysam, aşk benzeri yanılsamalara kapılan istek pekala Milano'daki günlerimi bana zehir edebilir diye düşünüyordu. Kocamın ölümünden sonra soylu yoksulluğumla iki büyük serveti yüz geri edişim bir hayli başarı sağladı. Benim zavallı küçük Mosca kontum o Limercati ve Nani sersemlerinin ayaklarımın dibine serdikleri varlığın 1/20'sine bile sahip değil. Zorlukla elde edilen çelimsiz dul ödeneği, büyük etki uyandıran uşakların savalışı, kapının önüne 20 arabanın gelmesine neden olan 5. kattaki küçük oda, eskiden bütün bunlar eşsiz bir görünüm yarattı. Ama bütün varlık olarak sadece dul ödeneğiyle istifasından sonra Mosca'nın elinde kalacak 15 bin frangın bize sağlayabileceği önemsiz küçük kent soylu zenginliğiyle yaşamak için Milano'ya dönersem, bütün becerime karşın pek sıkıntılı günler geçiririm. En büyük engel de kıskançlık bunu korkunç bir silah haline dönüştürür. Kont uzun zamandan beri karısından ayrılmış olmasına karşın hala evli. Bu ayrılık Parma'da biliniyor ama bu durum Milano için yeni bir haber oluşturacak. Bunun suçu da bana yüklenecek. Demek ki benim güzel Scala tiyatrom, tanrısal Como Gölüm, elveda, elveda. Bütün bu varsayımlara karşın eğer kontesin en küçük bir geliri olsa Mosca'nın istifa önerisini canlı gönülden kabul ederdi. Kendini yaşlı bir kadın sanıyordu. Saray da onu korkutuyordu. Ama Alplerin bu yanında en akıl almaz şey olarak görünecek olan da Kont'un gönül hoşluğuyla istifasını vermiş olmasıdır. En azından Mosca Kontes'i buna inandırmayı başardı. Kont bütün mektuplarında hep artan bir çılgınlıkla Milano'da ikinci bir görüşme ricasında bulunuyordu. Bu ricası kabul edildi. Kontes bir gün Milano'da ona Size çılgınlar gibi aşık olduğuma yemin etmek, yalan söylemek olurdu. Eskiden 22 yaşındayken sevdiğim gibi bugün 30 yaşımı aştıktan sonra da sevmekten büyük mutluluk duyardım. Ama ölümsüz sandığım o kadar şeyin düştüğünü gördüm ki size karşı sevgi dolu bir dostluk duyuyorum. Size sınırsız bir güvenim var. Bütün erkekler arasında da yeğlediğim sizsiniz. Kontes kesinlikle iştenlikle davrandığını sanıyordu. Oysa sonlara doğru bu açıklamalarda küçük bir yalan vardı. Kim bilir, belki de Fabris istese Kontes'in gönlündeki her şeye üstün gelirdi. Ne var ki Moskva Kontu'nun gözünde Fabris sadece bir çocuktu. Kont genç düşüncesizin Novare gidişinden 3 gün sonra Milano'ya geldi ve onun lehinde konuşmak üzere bir koşu Binder Baronu'na gitti. Kont sürgünün çaresiz bir olay olduğunu sanıyordu. Moskva Kontu Milano'ya yalnız gelmemişti. Arabasında San Severino taksis dükü de vardı. Bu 68 yaşında, bakla kırı renginde, çok terbiyeli, çok temiz, Karun kadar zengin ama yeteri kadar soylu olmayan güzel küçük bir ihtiyardı. Parma devletinin vergi kesenekçiliğiyle milyonları toplayan kişi sadece büyük babasıydı. Dükün babası şu aşağıdaki düşüncelere dayanarak nokta nokta sarayına Parma prensinin elçisi olarak atanmıştı. Altesleri nokta nokta sarayındaki elçilerine 30 bin frank veriyorlar. Bu da orada pek sönük kalıyor. Eğer bana o elçiliği vermek lütfunda bulunurlarsa 6 bin frank ödeneği seve seve kabul ederim. Nokta nokta sarayındaki harcamalarım yıllık 100 bin frankın altına asla düşmeyecektir. Kahyam'da Parma Dışişleri Bakanlığı'nın kasasına her yıl 20 bin frank teslim edecektir. Bu parayla benim yanıma istedikleri herhangi bir elçilik katibini yerleştirebilirler. Ben de eğer varsa diplomatik gizleri asla kıskanmam. Benim bütün amacım henüz pek yeni olan aileme şan vermek ve onu ülkenin yüksek görevleriyle üne kavuşturmaktır. Bu elçinin oğlu bugünkü dük az buçuk liberal görünme beceriksizliğinde bulunmuştu. O zamandan beri yani tam 2 yıldır kederler içindeydi. Napolyon zamanında yabancı ülkelerde kalma inadı yüzünden 2-3 milyon yitirmişti. Bununla birlikte Avrupa'da düzen yeniden kurulduğundan beri babasının resmini süsleyen bir büyük nişanı bir türlü elde edememişti. Bu nişanın yokluğu dükü yiyip bitiriyordu. İtalya'da aşkı izleyen içli dışlılık döneminde iki sevgili arasında artık kendini gösterme merakı yoktur. Böylece Moskva taparcasına sevdiği kadına kusursuz bir yalınlıkla size sunulacak 2-3 davranış tasarım var. Hepsi de oldukça iyi düzenlenmiş. 3 aydan beri sadece bunu düşünüyorum. 1. İstifamı veririm. Sizin isteyeceğiniz yerde, Milano'da, Floransa'da ya da Napoli'de Kensoylular gibi yaşarız. 15 bin frank gelirimiz var. Ayrıca da prensin az çok sürecek olan yardımlarını da hesaba katmalıyız. 2. Bir şeyler yapabileceğim ülkeye gelme lütfunda bulunursunuz. Siz bir ara söz gelimi Sakka'yı satın alırsınız. Po Irmağı'na tepeden bakan bir ormanın ortasında şipşirin bir evdir bu.